Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağdan.
Hocam geçen hafta çok güzel şeyler konuştuk. Uzletin faydalarından bahsettik. Dijital dünyadan biraz uzak kalmak, uzette bulunmak yani uzak durmak zaman zaman önemli dedik. Hatta hocam sufiler bu halvet uygulaması var biliyorsunuz. Bu uzletin daha spesifik tarzı. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 40 gün erbayın diyoruz biz buna. Sakin bir yerde tefekkürle, ibadetle vakit geçiriyorsunuz. Bunları konuştuk hocam.
Hocam tam burada bir kitap ismi versem.
Ver hocam.
Biliyorsunuzdur. Michela Özelsel.
Allah rahmet eylesin hocam ya. Vefat etti bu hanımefendi. Müslüman bir Alman.
Evet.
Türkçesi çok güzel idi. Ben bir konferansta karşılaştım kendisiyle.
Öyle mi?
Halbette 40 gün diye.
Her kitabı vardı.
Hocam yani, onu da sordum kendisine. Onu
Bedevi tekkesinde ki hem tasavvuf hem de psikoloji diliyle birlikte
Mihrimah Özelsel hocam esasında bir Alman. Babası Türk işçilerini Almanya'ya seçenlerden bir doktormuş. O lise yıllarında veya ortaokul yıllarında İstanbul'da kalmışlar uzun seneler. Bu süre zarfında Türkçe öğrenmiş. Türk okuluna falan gitmiş. Sonra bir Türk'le evlenmiş. Bak, Özelsel de hocam bir Türk.
Soyadı.
Soy ismi Türk zaten. Sonra hocam yani 50'li yaşlardaydı. 60 civarında mı neydi, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Ben de duymuştum.
Hocam ne oldu biliyor musunuz? Ben Sufiyle Terapist kitabında Michela Özelsel'den alıntılar yapmıştım yani.
Evet.
Teşekkür de etmek istiyordum. E-posta o zaman da web sitesi vardı. Yazdım. Ya kırıldım. Cevap gelmedi yani, tamam mı?
Ne zaman oldu hocam bu?
Şimdi anlatacağım hocam. Sonra aradan bu içinde ama bir şey oldu yani. Bir ukde oldu yani.
Niye cevap vermedi? Sen teşekkür ettin.
Yani. Evet. Hayır hani bir de iletişim kurmak istiyorum bu konuda. Tasavvuf ile psikoloji bunları birlikte ele alması bakımından görüşmek de istiyorum falan. Sonra tarama yaparken bir ara Ekşi Sözlük'te denk geldim. Birisi aynı yola başvurmuş, sonra vefat ettiğini öğrenmiş. Böyle içime öyle bir koydu ki hocam yani. Bir de oluyor ya, mesela bir insanın vefat ettiğini çok uzun aradan sonra diyelim ki 5 yıl geçmiş öğreniyorsun. Ayrı bir acı oluyor. Yani
efendim Almanya'da yaşadığı için tabii hemen duymamız da mümkün değil zaten. Dediğiniz gibi hocam işte demek ki pozitif düşüncenin faydası hocam.
Evet.
Evet. Şimdi hocam bu son faydası, tabii çok faydası var. İmam Gazali'nin Kimmel Saadet'ten okuyoruz hocam. Ağır canlı, ahmak ve kaba insanları görmekten ve onların arasında yaşamaktan kurtulur. Ahmet'e sordular. Senin gözlerin niçin böyle sakat oldu? O da kaba ve sert insanlara bakmaktan diye cevap verdi. Şimdi hocam bazen sizin enerjinizi emen tipler vardır.
Evet.
İş hayatında, akrabalık şeyinde, arkadaşlık çevresinde yani görünce ya şu adam bana negatif enerji veriyor. Hocam uzlette olursanız bunların negatif enerjisinden kurtulmuş oluyorsunuz.
Evet, bir yandan insanlardan bu kadar dert yanarken öbür yandan ne oluyor hocam? Burada uzletin bir şeyi de alışkanlıklarına meydan okuyorsun hocam yani. İstediğim zaman ben uzak durabilirim yani. Tek başıma kalabilirim. Tek başıma da bir mutluluk hissi yaşayabilirim yani.
Hocam sağlık insanı böyle tarif ediyorlar. Sağlıklı insan tek başına kaldığında. Akraban yok, eşin yok, çocuğun yok. Hocam tek başına sizi bir yere koyduk bir odaya. Hocam orada siz mutluysanız. Cep telefonunuz yok, kompütürünüz yok, arabanız yok falan.
Evet.
Cüzdanını da hocam aldık.
Evet.
Siz Ali Rıza Bayzan olarak kaldınız bir yerde. Hocam iç huzuru varsa içinizde, diyorlar ki yani bizim maneviyat psikolojisinde Ali Rıza Hoca çok manevi olarak sağlam ve psikolojisi düzgün bir insan.
Evet.
Hocam bazı şöyle oluyor. İşte cüzdanım olmazsa ben yok sayılırım diyor. Arabamı anahtarını alırsanız öldüm bil. Telefonu hele hocam giderse zaten öldüm. Veya eşim olmazsa ne bileyim veya falanca dostum veya hocam o beğendiğim falanca filanca yemekler olmazsa yaşayamam diyor hocam.
Evet evet.
Hocam her bağımlılık aslında bizim zafiyetimiz demek.
Evet yani insan sonuçta kendi içinde derinleştiği zaman yaşam onun için çok daha anlamlı hale geliyor. Ne kadar insan çevre odaklı olursa kendine yabancılaşıyor.
Yani hocam başkaları için yaşamak doğru değil. Yani tabii ki seveceğiz, başkaları için de yaşayacağız.
Ama içten de kendini zenginleştirmesi, kendini keşfetmesi lazım insanın yani.
Çünkü hocam biz öldüğümüzde Allah'ın huzuruna tek başımıza gideceğiz.
Evet.
Yanımız hiç kimse olmayacak hocam. Hatta hocam ayette geçiyor. O gün herkes diyor eşinden kaçar, çoluk çocuğundan kaçar, anne babasından kaçar. Esasında hocam şu manada kaçar. Kendi derdine düşer. Kendi derdimizi bu dünyada düşsek, kişisel gelişimimize bir parça hocam ağırlık versek bence çoluk çocuğumuza da çok faydalı oluruz. Eşimize daha çok faydalı oluruz.
Evet.
Onlara bir zararımız olmaz. Yani onlardan kaçıp 3-5 saat kafa dinlediğimizde, tefekkür ettiğimizde, esasında geri geldiğimizde bu sosyal hayatın içine, arkadaşlarımıza, ailemize daha faydalı, daha derin bir insan oluruz.
Kesinlikle.
Eyvallah. Hocam peki bu kabalardan uzak kalmaya ne diyorsunuz? Hani diyor ya, yani bu kötülerden uzak durun. Şimdi hocam öyle gün trafiğe çıktın mesela hocam, şimdi lüzumsuz yere çıkıyorsan, illa biz kornaya basar, birisi önünü keser, kızarsın. O zaman gereksiz yere trafiğe çıkma. Yürüyerek git, ne bileyim. Arabayı kullanma yani icabında.
Yani insan diyelim ki eskiden hocam Haliç'in oradan geçmek ne yapardı bizi? Rahatsız ederdi. Niye? Felaket bir koku vardı yani. Bütün lağım oraya akıyordu yani. Şimdi ne yapıyorduk? Oradan geçmemeye çalışıyorduk yani. Şimdi hem oradan başka yolun varken oradan geçiyorsun, hem de burnumu direği kırılıyor diyorsun.
O zaman
yani
sıkıntı var sende.
Yani şey yapmam lazım yani, önleyici tedbir deniyor. Yani başına geldiği zaman değil yani.
Hocam geçen benim bir oğlum dedi ki, baba dedi, hiç hayatta insan dövdün mü dedi. Yani çok, böyle dövmeye falan çok meraklıdır ya. Ya oğlum dedim, yani zaten elhamdülillah son yani yaşımız 54 oldu hocam.
Maşallah.
40 senedir hatırlamıyorum kimse kavga ettiğimi de. Çocukken belki dedim hani itişip kakışmışızdır. Belki birine vurmuşuzdur. Onu da hatırlamıyorum gerçekten. Ama illaki çocuk çocuğu illa iter şey yapar. Evet. Ya baba dedi, nasıl olur dedi ya, sen bir adam dövmeden nasıl yaşayacaksın? Şimdi hocam Kutlar Şimdi Devamlı film seyrediyor böyle, hani son zamanda bu Ertuğrul'la dirilişler falan hocam bayağı kılıçtı falan ya.
Bizim zamanımız hocam Cüneyt Arkın vardı, Kara Murat vardı, Battal Gazi vardı.
Şimdi çok azalıyorlar ki, babalarımız da kahramandır, çok adam dövmüştür. Ya iyi de Yüce hocam, kötü ortama gitmesen niye kavga edesin ki? Evet. İngiltere'de kaldığım dönemlerde bazı arkadaşlarımız hani eğlence merkezine giderlerdi. Onların cuma akşamları çok meşhurdur. Çoğu zaman hafta sonları bir bakardım kaşı gözü şişik gelirlerdi.
Bir vukuat olmuş yani.
Vukuat olmuş. Çünkü hocam orada insanlar sarhoş oluyor. Sonra ben diyor ki, Ali Rıza Bey ya, sen Türksün, ne işin var bizim İngilizlerin arasında? O diyor ki, ben burada öğrenciyim kardeşim, parasını verdik, parasını da değil mi? Vay sen misin bunu diyen, hadi bakalım bam güm. Çok şahit olmuşumdur hocam böyle. Ağzı burnu dağılan insanları görüyorduk. Hani bir iş için mesela akşamüstü diyelim lokantaya gideceksiniz. Şundan dolayı hocam, içki içen insanların hepsi kontrolü kaybediyor bir kere.
Evet.
Kaybedince şimdi ama siz böyle bir kötü yere gitmezseniz, yani oradan uzet yaparsınız daha doğrusu.
Evet.
Bu eğlence merkezlerinden. Hiç o kötülüğü görmüyorsunuz. Hani diyor ya, kabalıklardan,
evet,
kötülerden kurtulmak için diyor. Uzlet hocam, bunu şöyle anlamayalım. İlla eve kapanmak gibi değil. Kötülerin olduğu yere gitmesi, o da uzlet sayılır.
Tabii. Ya bir de şey hocam, mesela tabiatla baş başa kalmak, dağa çıkmak mesela hocam, şeye bakıyorsun, tarihe bakıyorsun hocam. Peygamberlerin ve ermişlerin çoğunun bir dağ hikayesi var yani.
Böyle uzete yani, çekildikleri, tefekkür ettikleri dağ başında ya, hocam mağarası var veya tekkesi var.
Evet.
Hatta hocam bu Bursa Uludağ'daki dağın adını biliyor musunuz hocam?
Uludağ?
Hayır değil hocam, eski ismini.
Öyle mi?
Evet, Keşiş Dağ.
Öyle mi?
Keşiş Dağ hocam.
He şeyler, Hristiyan
keşişler. Evet hocam, keşişler. Eski dönemde hocam Hristiyan keşişler Uludağ'a çıkıyorlar hocam, orada tefekkür ediyorlar. Tabi hocam bunların bir kısmı Müslümandır, onu da söyleyeyim. Yani her keşiş yani tesise inanmaz, İsa Tanrı'dır demez. Bunların bir kısmı hocam peygamberimizden önceki dönemlerde zaten Müslüman rahipler, keşişler. Hocam sonra sufiler de biliyorsunuz. Hocam Balagay'a gittiniz mi hiç?
Yok.
Balagay tekkesi.
Yok.
Hocam bir gitmenizi tavsiye ederim.
Nerede hocam?
Bosna'da hocam.
He
hocam,
bu koca bir dağ. Sık fotoğrafı.
Hocam bir dağ mı hocam, tek bir kaya. Dibinde hocam su fışkırıyor. Allah'ım Allah'ım, nehir fışkırıyor hocam, su değil. Ve hocam yanı başında bir
tekke.
Tekke ve tekke hocam böyle nehrin üzerine doğru bir balkonumsu yerleri de var.
Bu şey Darende'deki tekke geldi aklıma yani.
Oraya gidemedim hocam da tahmin ediyorum aynı konsept.
Belki tam dağ olmayabilir ama yanı başından şu su akıyor yani.
Hatta hocam şunu duydum, bu tekke tabii dağ başında olduğu için bu Bosna Harbi'nde pek çok Müslüman hocam buraya sığınmışlar. Ve hocam bu nehirden çok güzel balıklar yakalanıyor. O balıkları yiyerek bir de dağbaşı olunca hocam sırtlar ulaşamamış oralara. Yani sadece hocam manevi faydası değil, madden de Bosna'da çok faydasını görmüş Balagay tekkesinin. Hocam dediğiniz gibi yani sufiler, mütefekkirler, şairler hocam kendilerine vakit ayırdıkları için, uzette kafa dinledikleri için bu hale gelmişler sanki.
Yani şey mesela bizim geleneğimizde hocam Vesel Aşk Vesel'in türkülerinde de vardır. Derdimi anlatsam derin dereye diye. Mesela gider derenin kenarında oturur hocam, derdini anlatır. Mesela göle anlatmaz. Niye? Alıp götürsün diye.
Çünkü göl duran bir su hocam.
Ha, bir de derin olsun diyor. Yani öyle küçük bir dere benim derdimi alıp götüremez. Mesela o suyun şırıltısı hocam. İnsanın hayatta en çok sevdiği şeyler arasında hocam ormanın hışırtısı da varmış. Dalgaların dalga
hocam,
sesi.
Hocam siz çam sesini dinlediniz mi? Çamların o bir hışırtısı vardır hocam. Ölürsünüz ya. Hocam biraz da bu sivri uçlu çamlar. Hocam çok güzel bir ses çıkar. Rüzgarda sanki hocam bir cümbüş. Sanki böyle bir ne diyeyim artık. Bir musiki korosu hocam. İlahi söylüyorlar. İnanın hocam kendinizden geçersiniz. Çam ağaçların. Hocam her ağaç değil. Her ağacın hocam farklı bir hışırtısı var. Onu da söyleyeyim. Ama hocam çam ağaçlar daha farklı bir ses çıkarıyor. Hocam Netice-i Kelam. İmam Gazali Hazretleri ağırcanlı kaba ve ahmaklardan diyor kurtulmak için biraz uzlet şart.
Bir tanesi de şunu yapılabilir hocam. Biz askerde çok yaptık özellikle. Çocukken de çok yapardık. Akşama doğru sırt üstü yatıyorduk hocam. Çimende. Kütahya'da sizin orada askerliğim
vardı. Eyvallah hocam.
Şeyde hava el eğitim tugayında yani.
Eyvallah hocam.
Hocam şey yıldızları seyrediyorsun. Bir de kayan yıldızlar geçiyor ya.
Allah.
Vay yani. Şimdi mesela o gökyüzünü seyretmek hocam inanılmaz bir şey yani. İnsan kendisini Allah'ın onu yani bu evrende yarattığını hissediyor. Biz hep aşağı bakıyoruz yani. Ama yıldızları görünce insan göğü de hatırlıyor yani.
Hocam bir de Galinos meşhur hocam bir Yunanlı tıpçı. Vücudun sıtması olduğu gibi ruhun da sıtması vardır. Hastalığı vardır. Ruhun sıtması kaba ve sert insanlara bakmaktır. Hocam Mevlana Hazretleri köyde kalmayı çok kerih görür. Bir gün köyde kalanın 40 gün aklı başına gelmez diyor hocam Mevlana. Hocam şundan kastediyor. Çünkü diyor köyler ilim ve irfanın az olduğu yerlerdir. Herkes hocam hayvanlarla uğraşır. Hocam tabiat güzel eyvallah da
evet.
Bir de hocam bu tabiata ve hayvana güzel bakmak için bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Eğer o süreçten geçmezseniz hocam köyde olanlar da bazen çok kaba olabiliyor. Bir gün köyde kalanın 40 gün aklı başına gelmez diyor Hazreti Mevlana. Hatta o hocam onun şeyinde köylü ve şehirli hikayesi vardır. Çok uzun bir hikayedir o Mesnevi'de.
Tabii eskiden herhalde şey köy ile kent arasında eğitim farkı çok büyüktü. Şimdi o şeyler herhalde daha çok şehirde toplandı yani.
Hocam kabalık konusunda çok ileri gitti medeniyetimiz. Yani hocam şehirdeki insan ne kadar kabaysa köylüdeki ne kadar kabaysa şehirdeki o kadar. Kabalık hocam yarışı sanki var çağımızda ya. Nazik ve kibar olmak hocam zafiyet. Evet. İşte böyle süt çocuğu falan. Maço tipler hocam. Filmlerde bile hocam ya bir dikkat ettiniz mi hiç? Hocam bırakın erkekleri. Kadınlar bile hocam gangster hepsi ya. Hepsi vuran kıran. Hele erkekler hocam hiç akıl almaz sahneler. Böyle hocam ben yoruluyorum bakarken.
Hocam evet çünkü kapitalizmle birlikte insanlar arasındaki rekabet o kadar arttı ki. Bu da insanlara şeye... daha saldırgan, agresif bir karaktere büründürüyor.
Şimdi Mustafa Mertel hocamız sağ olsun Allah uzun ömürler versin. Diyor ki kadınlar bile %25 veya %20 oranında hocam celali artmış. Kadın demek cemal yani güzel duygular, rahmet, merhametken
evet.
Hocam bu kapitalist düzenden dolayı acımasızlık, gaddarlık onlarda bile hocam celali tecelliler artmaya başlamış. Tabii hocam bu toplumun dengesini bozuyor onu söyleyeyim.
Evet. Yani mesela kapitalizm, tüketim kültürü erkekleri kadınsı özelliklere doğru dönüştürüyor. Kadınları da erkeksi özelliklere doğru dönüştürüyor. Şimdi mesela giderek hocam mesela gidiyorsunuz bir giyim mağazasına unisex yani cinsiyet ayrımı olmayan giysiler diye bir bölüm var. Giderek artacak olan bir bölüm yani.
Çok kötü bir hocam yani.
Çünkü şey yani kapitalizm yaşam koşullarının o kadar sınırları getiriyor ki herkes bireysel olarak oradan kendi payını almak için savaş halinde olması lazım. Böyle olunca da şey oluyor. Kadınlar erkeksileşiyor. Erkekler de o eski güçlü başkalarını himaye edebilen bir kadını da himaye edebilen erkek tipi yerine sadece evet, kendisi için ayakta duran, yaşayan bir karaktere doğru evriltiyor.
Eyvallah. Şimdi hocam uzdetin faydalarını konuştuk. İmam Gazali'nin hocam bir özelliği var. Aldığı hocam her kavramı uygulamanın hem pozitif hem negatif taraflarını bize anlatıyor. İşte hocam yalnız kalmak çok mu iyi yani her zaman? Değil diyor İmam Gazali hocam. Şimdi kötülüklerini sayıyor hocam. Herkes hocam durumuna bakacak. acaba bu yalnızlık bana faydalı bir yalnızlık mı? Hocam tek başına evde kaldınız. Hocam korkmaya başladınız.
Evet.
Veya vesvese sizi
bastı.
Ya işte daha çok yalnız kalayım da gelişeyim diyemezsiniz hocam. Çünkü o vesvese ve kuruntu sizi öldürür. Hanım kardeşlerim hocam söylüyorum bunu. Hani bazen hocam yalnız kalmak çok zararlı ve tehlikeli. Şimdi şöyle diyor hocam İmam Gazali. İlim öğrenmekten ve öğretmekten mahrum kalır. Aşırı hocam uzlet. Yeni bir şey öğrenemiyorsunuz. Hep kendi başınızsanız, evden dışarı çıkmıyorsunuz hocam. Tamam, faydalı tarafı var. Kendinizi geliştiriyorsunuz belki ama haddi aşarsanız bu sefer, eğer siz bilgili bir insansanız bilginizi paylaşmıyorsunuz kimseyle. Bu
evet.
Toplum için zarardır hocam. Bu kayıptır.
Kesinlikle.
Veya hocam öğrenciyseniz kendinizi geliştirmediğiniz için kayıptasınız. Derse gitmiyorsunuz hocam. Evden takip ediyorsunuz bütün dersleri. Sonra evden de hocam ben şimdi Zoom'dan ders yapıyorum öğrencilerimle. Bazen diyorum ki işte kızım Ayşe, oğlum Hasan cevap ver. Hocam yoklar.
Fotoğrafları orada kendileri yazıyor.
Fotoğrafları var. Çünkü hocam çoğu görüntü pek ben de istemiyorum. Paylaşsın herkesin ev hayatı. Sonra nerede kaldın kardeşim? Ya hocam çay koymaya gitmiştim kendime.
Teneffüs var yani.
Ya sınıfta zaten hocam derse 40 dakika yapıyoruz Zoom'dan.
He.
Ya sen bunu derste yapamıyorsun. Ama orada şimdi hocam tabii ama derse gelen talebe mesela daha başarılı. Tabii hocam sağlık şeyleri hariç.
Evet.
Onun dışında konuşuyoruz şimdi. Hocam son zaman bir gevşeme oldu. Pek çok öğrenci artık memleketinden derse katılmak istiyor. Yani ortamdan uzak kaldıkça hocam, uzlet halinde oldukça ilmen kaybediyor hocam. Mesela hocam bir öğrenci derse evinden değil de İstanbul'a gelip İstanbul'daki yurttan katılsa daha çok faydalı hocam. Evden kopuyor bir parça. Annesinin babasının o hani ailevi ilişkilerden. Yurtla ev hayatı belki aynı şey yani, derse gelmediği için. Hocayı göremiyorsun ama ne kadar...
Ama biraz daha okul odaklı oluyor yani.
Aynen hocam. O yüzden hocam uzdetin özellikle çocuklarımız için mesela bu dönemde hani okullara gitmesi lazım. Hocam bu iki sene çok kayıptayız yani hakikaten.
Evet. Ya bizde şöyle bir şey var hocam. Bir şey iyi ise o sonuna kadar iyi. Halbuki işte mesela bal yemek. İyi bir şey bal yemek. Bal da tatlı bir şey. Ama her öğün bal yersen hocam onu da yenmez hale geliyor. Yani hem o hem bu o. Yani gece mi gündüz mü? Hem gece hem gündüz. İkisinin de işlevi var yani. İkisi gün diye bir şey ortaya çıkartıyor. Gece ile gündüz birbirinin karşıtı gibi görünüyor. Ama aslında birbirini tamamlayan şeyler yani. Şimdi işte halvet ve celvet. İnsanlar arasına karışmak ile zaman zaman onlardan uzaklaşmak. Sürekli birini yapmak yanlış yani.
Ve hocam bak hangisi için yapması gerekir dersek. O halde uzlete çekilmek alimlere göredir, cahillere göre değildir. Hocam bu cahiliyle kötü bana hakaret gibi anlamayalım. Çocuğa göre değildir yani.
Evet.
Lise çağındaki bir çocuğun evde oturması, üniversite çağındaki bir gencin üniversiteye gitmeyip de evinde oturması o da zararlıdır. Öyle diyelim. Çünkü bilgisiz insan hasta gibidir. Doktordan kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun değildir. Sonra helak olur. Hocam dehşet yorumlar ya İmam Gazali'nin.
Evet.
Hocam bu tarafta hayranım ben. Hiçbir şey hocam herkes için söylemiyor. Senin için şöyledir, benim için böyledir.
Evet.
Size zararlıdır, bana faydalıdır hocam. Tam bir psikolog gibi hocam.
Yani bu kısım son derece önemli. Çünkü bizim böyle şey var ya hocam, bazı adetler var. Yani bu böyledir. Hayır, o öyle değil. Yani insanların nasıl giysileri birbirinden farklı, ölçüleri birbirinden farklıysa o insanlar için reçeteler de birbirinden az çok farklı olacaktır yani.
İbn Acibe diyor ki bütün müritlere aynı tavsiyede bulunan şeyh hepsini helak eder diyor hocam. Şeyh efendi diyor her müride farklı bir yani tabi zikrullah'ta ortak noktalar olabilir ama mesela oğlum sen ilimle uğraş, sen hizmetle uğraş, sen seyahate çık.
Evet.
Sen ticaretle meşgul ol.
Peygamberimizin hocam hani en iyi amel hangisidir sorusundan verdiği yanıtlar birbirinden
farklı, farklı.
Çok farklı yani.
Hocam birinden la tadap diyor ya, kızma diyor.
Evet.
En iyi amel senin için kızmayacaksın diyor. Demek hocam öfkeli bir insanmış.
Evet.
Başka birisinin vaktini namaz kılmakta ona bir ibadet tavsiye ediyor. Başka birisinin insan ilişkilerinde bir eksiğini söylüyor.
Birine anne babasına.
Evet. İyilik yapmak
diyor. İyilik yapmak diyor.
Aynen. Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir araya girelim isterseniz. İkinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Evet hocam, ilim öğretmenin sevabı ve derecesi de çok büyüktür. Hazreti İsa şöyle buyurmuştur: İlim öğrenip onunla amel eden ve başkasına da öğreten kimseyi gökteki melekler büyük diye anarlar. Hocam yani İslami ilimler de böyle. Hocam sizin elinizde çok güzel bir meslek var mesela.
Evet.
İyi bir hattatsınız, iyi bir mimarsınız. Hocam bunu da öğretmek çok büyük sevap. İyi bir matematik öğretmenisiniz. Her gördüğün çocuğa matematik öğretiyorsun.
Evet. Yani
hocam cahiller diyor, aman diyor evde kapanıp kalmasın, İlim peşinde koşsun. Bilgili insanlar da tabii ki onları uzat ifade eder. Çünkü hocam iyi bir matematik hocası akşam eve gelince matematik problemini çözer herhalde. İyi bir mimar da önümüzdeki ay yapacağı bir caminin veya bir hastanenin projesini düşünür evde. O israf sayılmaz.
Evet, yani bu da aslında bir tür zekat oluyor hocam. Bir de şey, yani bir bilgiyi kendine sakladığın zaman ne olacak ki hocam? Yani paylaşacaksın ki o büyüyecek, bir dalga oluşturacak yani.
Hocam burada ilginç bir konuya daha girmiş. Yani yine ilimleri öğrenmek der ki hocam, ilim öğrenmekten diyor amaç mal toplama yarışına girmek değildir. Hocam bunu bizim dini kitaplarımız çok çok hocam üzerine duruyorlar. Ben de hakikaten bu konunun tekrar üniversitemizde keşke hocam ders olarak konulsa bile. Şöyle hocam, mimarlığa giden bir insan nasıl çok para kazanırım diye düşünürse çimentoyu azaltır, demiri azaltır. Bir tıpçı kardeşimiz hastayı bir Allah'ın kulu değil de müşteri gibi görürse, evet, ne yapar hocam bu sefer? Ben bu hasta sağlam biliyorsam bundan bir 3-5 kuruş kazanmam lazım. Gereksiz tahliller, gereksiz ameliyatlar, şunlar bunlar. Hocam bunu çok şey yapıyor, kalbini günahlardan arındırmayıp sadece dünyalık için ilim öğrenmek isteyenlere ilim öğretmek, yol kesen eşkıyaya silah satmak gibidir. Ya hocam bir adam eşkıya geliyor, evet, size bana bir bıçak sat diyor. Siz de mesela hocam bıçak satıyorsunuz.
Evet.
Satmayacaksın o anda. Diyeceksin kardeşim sen bu bıçağı ne yapacaksın? Ya bıçak ekmek kesmek içindir ama hani adamın kötü niyeti sezdiniz.
Evet.
Ona satmayacaksın diyor hocam İslam alimleri. Şimdi hocam kötü bir insana ilim öğretmek, meslek öğretmek hocam, o da çok kötü. Tabi bugün bu maalesef hocam bizim üniversitelerimizde bu konuya pek değinmiyoruz sanki. Gerçi etik meselesi hocam, mesleki etik falan diyoruz ama.
Evet.
Çok derinlemesine değil sanki hocam, değil mi?
O tabii çok şey, yüzeysel ve kurumsal, resmi düzeyde yürütülüyor. Böyle işin gönüllere sindirilmiş biçiminde olması lazım yani. Diyelim ki kurumsal etiklerde var. Diyelim ki bir kurumun başındaki insan belirli bir fiyatın üstündeki hediyeleri almaması gerekiyor.
Hmm.
Bunu ama gönüllü olarak yapmak başka bir şey yani. İnsanın içten gelerek yapması. Zaten
hocam burada nefis tezkiyesi. İmam Gazali şimdi, evet, şimdi tasavvufa getirdi hocam. Yani siz hocam sufisiniz. Diyorsun ki ya ben iş yerine bir, evet, burada ben bir çalışarım. Yani evet, bana birisi bir çay ikram edebilir, bir kahve ikram. Ama hocam ben size tuttum mesela altın dolma kalem hediye etsem, ya dünyanın parası.
Evet.
İlla bir orada bir çıkar ilişkisi olduğu için size hediye etmiştir. Hani makul şeyin hocam batıda da var değil mi? Devlet adamları belli hediyeleri aslında hocam orada, devlete vermek zorunda.
Ya orada mesela şey, kurumsal ve resmi çerçevede etik kuralları şey edilmiş, böyle keskinleştirilmiş yani. Bizde o anlamda çok daha gevşek bu konular. Şey yetmiyor yani, gönüllü ahlak kuralları işlevini yitirdikçe bu işi böyle bir kurumsal ve resmi çerçeveye büründürmek gerekiyor.
O yüzden hocam yani aşırı insanlar arasında dolaşmak da eğer bir şahsi menfaat içinse bunu da İmam Gazali hocam hoş görmüyor. Hatta hocam burada bazı dini örnekler de var. Hazreti Ali radıyallahu anh kürsüye çıkıp halka vaaz eden bir kimseyi gördü ve onun hakkında şöyle buyurdu: bu adam beni tanıyın demek istiyor. Adama amacı vaaz etmek, insanları iyiliğe çağırmak değil.
Hmm.
Edebiyat parçalayıp ben de her şeyi bilirim, meşhur olmak daha doğrusu hocam.
Evet.
Hocam bu, bir de bu şöhret bizim tasavvufta hocam hoş karşılanmıyor. Şöhret afettir diyoruz. Hocam geçen bir tanıdığımın öğrencisinin 200 bin takipçisi varmış.
Hmm.
Ya hocam lise çağında bir çocuk veya üniversitenin ilk yıllarında. Hocam bu kadar takipçi çocuğu hakikaten. Hocam fenomen mi diyorlar, ne diyorlar?
Evet.
Çocuk fenomen olmuş. Ama baktım hocam birkaç şeyine, hani nasıl faydalı olur kardeşimize diye. Her hareketini çekip internete koymuş. Yolda yürürken, çay içerken, kedi severken. Ya arkadaş yani her şeyini internete paylaşıyorsun. Hiç yarın bu kardeşimiz evlilik yapacak olsa.
Yok yani.
Evlilik de yapamaz hocam. Yani sağlıklı bir evlilik yürütemez gibi geliyor çünkü.
Tabii.
Çocuğuna vakit ayıramaz, eşine vakit ayıramaz. Bütün vaktinin 10 saati sosyal medyada geçecek.
Bir de tabii sosyal medya giderek şeye dönüşmeye başladı hocam. Teşhircilik. Şu doğru bir şeydir. Diyelim ki sosyal medyayı bir kürsü olarak kullanıyorsun. Arada dostlarınla bir araya gelmişsindir ya da özel bir yerdesin. Bunlarla ilgili fotoğraflar paylaşıyorsun. Ama sen eğer her anını oraya yansıtmaya başlarsan o zaman bir problem olmaya başlıyor. Giderek bu bir teşhirciliğe dönüşüyor. Teşhir yani aslında o da şöhret kökü değil mi hocam teşhir?
Evet, şehre yaşıyor, göstermek.
Şöhret.
Şöhret de kendini göstermek.
He, evet. Ve ünlü olma hastalığı hocam Eric Fromm şeyde diyor, Özgürlükten Kaçış kitabında. Eski zamanlarda insanların diyor ünlü olmak diye bir derdi yoktu diyor. Ünlü olmak diyor hocam çağımızın derdi. Sebep ne diyor? Sebep diyor insanların gizli ölüm kaygısı diyor.
Sanki meşhur oldukça ölmem gibi. Herkes beni tanıyor.
İnsanlar ölüme tırnak içinde ölüme razı. Şey anlamında razı. Kaçarı yok, onu biliyor. Fakat en çok korktuğu hocam unutulmak.
Eyvallah hocam.
Asıl ben o zaman öleceğim diyor. Onun için ünlü olmayı, bilinçli ya da bilinçsiz olmayı aslında ölümü yenmek için bir şey olarak görüyor. Ama tırnak içinde Allah nezdinde ünlü olmayı şey etse,
amaç edinsek olmaz mı?
He, o zaman böyle bir derdi olmayacak. Çünkü böyle bir ünün sana bir getirisi yok sonuçta. Sonra ne yapıyorsun? O ününü korumak için her şeyini yürütmeye başlıyorsun.
Hocam ikinci maddeye geçelim isterseniz. Bu konuyu bayağı işlemiş olduk. Hani uzetin hocam zararları dedik değil mi?
Evet.
Çalışıp kendine ve insanlara faydalı olmaktan geri kalır. İnsanlarla görüşüp konuşmadan ve çalışmadan hiçbir fayda temin edilemez. Yani hocam insanlara kötü diyemeyiz herkese. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki iletişimde bulunacağız. Çoluk çocuğu helal lokma beklerken o çalışmayıp uzete çekilirse sevap değil günah kazanır.
Evet.
Hocam, bir de hele size bağımlı insanlar varsa. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, onların nafakası sizin üzerinizdeyse ya ben uzete yapacağım arkadaş. 40 yıl sokağa çıkmıyorum.
Evet.
Sen çıkmıyorsun ama 40 yıl senin çoluğun, çocuğun, oğlun, kızın, eşin nereden geçinecek? Bana ne canım, ben maneviyatımı geliştireceğim. Hocam böyle bir ismini vermeyeyim. Böyle bir grup var, dini bir grup. Dünya çapında. İsmini versek gıybet olur hocam şimdi, vermeyeyim. Bunlar hocam diyorlar ki size, ya Ali Rıza hocam gel biz de 40 gün seyahate çıkalım. Tebliğ yapalım işte, hizmet edelim dinimize. Diyorsun ki ya ne güzel, ben geleyim işte 40 gün. Hocam 40 gün siz geliyorsunuz ama eşiniz çocuklarınız 3 gün sonra evde tabii darlık çıkıyor. Hele hocam böyle hani bir belli gelir de yoksa adam yok. Adam kendine hocam iyilik yaptığını düşünüyor. Ben diyor Allah yoluna çıkmışım. İslam'a hizmet ediyorum. Ediyorsun ama kardeşim senin sorumluluğun sınırına para da bırakmamışsın. Hocam biz böyle bir ara yurt dışında Kırgızistan'a bulunmuştuk. Herhangi bir köye böyle hani ilim, adab, vaaz etmek için gittiğimizde kadınlar hemen böyle ellerine sopa, siz ufalanca gruptan mısınız? Eğer gruptansanız sakın köyümüze girmeyin. Onlar bizim erkeklerimizi alıp götürdüler. Dine hizmet, eğitim, ilim diye. Şimdi biz açıda kaldık. Sakın ha. Aman diyorduk biz onlardan değil, biz Türkleriz. Hocam Türkleri de çok seviyor, ondan söyleyeyim. Türkler çok çalışkan bir milletiz. Hadi biraz fazla çalışkan. Bu ayrı bir tartışma konusu da. Türklerin hocam o manada bizim şeyimiz, sicilimiz çok temiz. Yani hocam bir Türk bir yabancıyla evlenirse asla hocam o eşini darda bırakmaz. Açıkta bırakmaz. Çalışır, çabalar. Evinin ekmeğini getirir hocam. Hocam bu Orta Asya için söylüyorum bunu ben. Kırgızistan'da bulundum 2 sene. Türklerin hocam böyle bir şöhreti var. Ama hocam yine millet ismi vermeyeyim. Bir erkek genel hocam içiyorlar. Sarhoş oluyorlar. Uyuşup hocam bir köşeye çekiliyorlar. Kadınlar hocam iş yapıyor, düşünebiliyor musunuz? Pek çok Orta Asya ülkesinde, Türk beldelerinde. Çünkü hocam erkekleri uyuşturmuşlar, alkolü alıştırmışlar, bağımlı
miktar
yapmışlar.
Miktar Rus kültüründen mi geliyor bu?
Maalesef onlarda hocam. He. Hocam Rusya'da içki atıyorum şişesi 500 liraysa bir şeyde şişesi 10 lira. Herkes içsin de uyusun diye. Hocam buraya şuradan geldik. Yani eğer sorumlu olduğumuz kimselere karşı vazifemizi yerine getirmeyeceksek böyle uzlet hocam caiz de değil. Evet oturayım da tefekkür edeyim, meditasyon yapayım ama çoluk çocuk ne bileyim mağdur olsun. Hocam yani kar zarar hesabı yapmamız gerekiyor diyor İmam Gazali.
Evet kesinlikle, yoksa yani öyle hem aile olacaksan hem devletten bekleyeceksin her şeyi. Yani şimdi ben sadece çoluk çocuk yaparım artık. Onu yetiştirmek ya da onu iş güç sahibi olmak, onu okutmak devletin işi.
Ya yani, hocam haşa Allah'ın işi. Allah rızkını verir. Şüphesiz ki Allah rızkını verir. Ama hocam Allah da anne babaya sorumluluk vermiş değil
yani
mi? Hocam hep biz özel işleri yapıyoruz da bu tür hocam şeyler, bu reiki yapan, metos yapan da hocam çok var. Ben zaman zaman okuyorum hocam. Ailesinden kopan, eşinden ayrılan, hani meditasyon yapacağım diye. Evet doğru hocam, bu var ya teknikleri.
Hocam aslında şey işte, insanın dengesiz ve ölçüsüz davranışları. Bakıyorsunuz mesela birçok sanatçı da hocam ailesini, eşini, çoluk çocuğunu şey edebiliyor.
Hocam meslek için ayrı da hani böyle güzel bir amaçla hani meditasyon yapmak çok güzel bir şey, uzlete girmek. Hocam spesifik bir tartışırsak.
Yani evet.
Diğer hocam bizim Türkiye'de hani bu tür akımlara kapılıp da ailesini inkar eden tipler çok hocam. Ben aydınlandım diyor. Evet. Eşinden ayrılıyor önce. Aydınlandım diyor, ailesini, anne babasını şey görüyor.
Yani bu da aslında görüyor. Şey hocam, bir tür narsizm yani.
Narsizmin böyle pozitif kılığa girmiş şekli.
Girmiş şekli, aynen öyle yani.
Hocam buradan o zaman şunu söylüyoruz. Hani dini yöneliş olup da bazı kardeşlerimiz Allah kerim canım çoluğa çocuğa baksın demek, haşa hocam, Allah'a karşı hocam su edeptir diyor İmam Gazali.
Yani Allah sana zaten senden bekliyor onu. Senin sınavın bu yani. Sen haşa Allah'ın sınava tabi tutmaya kalkıyorsun yani.
Hocam yüksek lisans tezindeyiz. Hani çok böyle rahat meşrepli arkadaşın yüksek lisans tezini savunuyor hocam bu çocuk arkadaş. Lafta savunuyor ama savunuyor mu saldırıyor mu belli değil. Savunma hocam diyoruz ya. Hocam bir soru sordu arkadaşa. Dedi ki o öğrenciye. Şunun cevabını ver dedi. Öğrenci derse beğenirsin. Hocam ben bilmiyorum, sen söyle de biz öğrenmiş olalım dedi. Yani talebe yani soru sorulan makamdaki adam hocasına soru sormaya kalktı. Ama hoca da çok akıllı bir hocaydı hocam. Tecrübeli bir hocaydı. Sen de burada soru sorma makamındasın. Sorma makamında değilsin. Yani sınıfta olsan sorabilirdim bu soruyu ama şimdi bir doktora tez savunmasında artık orası ilim öğrenme yeri değil.
Evet.
Sen yaptığın işi savunacaksın. Ben şundan dolayı böyle yazdım. Bundan dolayı bu fikirleri ortaya koydum. Demek yerine akıllık yapıp bir de böyle hocam kendince akıllı olduğunu düşünerek. Hocam ben bilmiyorum, sen söylesen de bir öğrensek. Burası dedi, onun makamı değil dedi.
Çok
arkadaş hocam kalmıştı.
Payını vermiş yani. Eyvallah. Hocam geçenlerde böyle düşünüyordum. Birden Maide suresinin 120. ayeti aklıma geldi. Musevi'den Hazreti Musa'ya gidiyor. Diyor ki sen Rabbinle git savaş. Biz burada oturup duracağız.
Al sana işte ne güzel tembellik örneği.
Hocam yalnız şey, bizim dualarımız da bu moda girmiş değil mi?
Çoğu zaman öyle hocam.
Yani Allah senden bir şey istiyor. Seni sınamak için zaten istiyor. Sen ya Allah'ım sen yap. Allah'ım şu yolu aç. Allah'ım bana bunu ver. Haşa, Allah sanki emir kulu onun yani.
Ya Rabbi yani üniversite tane sen gir. Ya Rabbi falanca mesleki sınava sen gir. Ben girmeyeyim de yani bedavadan. Tabii ki Allah dua edeceğiz ama sen hiç çalışma. Hocam toplumda böyle bir çok yanlış algı var. Hocam bazı tekkelerin özel hususiyetleri var. İşte falanca tekke şuna iyi gelir. Falanca tekke buna iyi gelir. Hocam imtihan haftası bir bakıyorsunuz ki öğrenci elinden tutmuş.
Oraya götürüyor.
Tekkeye gidiyorlar falanca tekke, falanca tekke. İşte orada duaları diyorlar falan kendilerince. Hocam bir Allah dostunun torunu anlattı bunu. İsmini Sami Efendi hocam ismini veriyorum. Allah rahmet eylesin gani gani.
Amin. Mahmut Sami Efendi.
Evet. Onun torunu bir gün gelmiş dedesine. Dedeciğim demiş. Yarın kimya imtihanım var. Şu kitaptan demiş. Elini koy da bana bir yer göster. Diyor ki ben çocuk aklımda %100 kesin çıkar diye oraya çalışacağım diyor. Dedemle alakalı yani bir veli olduğunu biliyorum. Kerametlerini görmüş demek ki çocuk. Olağanüstü hallerini. Dedesi gülümseyerek elini kitabın bir yerine koymuş hocam. Sonra kitap açıp bakıyor. Sevinerek orayı böyle hani parmağını kıstırarak gidersiniz ya. Elhamdülillah. Artık sınıfı geçtim diyor. Soru çıktı diyor. Hocam kitabın neresine el koymuş biliyor musun? İçindekiler bölümüne. Evladım diyor. Bak hocam Allah dostu verir. Şu soru çıkar şunu çalış demiyor da. Oğlum diyor, alnın teriyle sınavı geçmek istiyorsan içindekiler bölümünün hepsini çalışman lazım diyor. Evet. Ailesine ve çocuklarına yetecek kadar parası ve malı varsa yahut çoluk çocuğu yoksa o zaman hocam uzet yapabilir diyor.
Evet.
Yani hocam tarikatlarda şeyhin vazifesi bu. Şeyh efendilerin. Siz gidiyorsunuz hocam. Ya şeyhim ben uzete gireceğim. Tefekkür edeceğim. Aydınlanacağım. Ama şey efendim soruyor, oğlum diyor evli misin? Evliyim. Kaç çocuk? 10 çocuk var. Güle güle o zaman diyor. Yürü yürü. Git çalış. Senin diyor tefekkürün çalışıp çabalayıp ailenin nafakasını götürmektir. Tefekkür o zaman yaparsın diyor hocam.
Evet.
Şimdi hocam yani o yüzden şehirler çok önemli bizim.
Kesinlikle.
Yoksa hocam herkes kendi kafasına göre, herkes bir iyilik yapmak istiyor ama çoğu zaman o zannettiğimiz iyilikler bir kötülüğe doğru evrilip gidiyor maalesef.
Bir de hocam o Michelle Özelsen'in Halvet'te 40 gün kitabında o yaşadığı halleri anlatıyor. Şimdi mesela onlar bir maneviyat ustasının danışamazsan.
Karnı ağrıyor bazen değil mi hocam? Bazen.
Bir de şey mesela bazı vizyonlar, bazı
halüsinasyon da olabilir.
Halüsinasyon da olabilir vesaire. Artı oradan egoyu şişirerek çıkarmak da mümkündür. Şey yapması lazım. Bir maneviyat ustasıyla onlarla ilgili sürekli bir geri bildirim alması lazım.
Zaten yani. Hocam nakşilikte halvetin biraz az olmasının sebebini şöyle açıklıyor İmam Rabbani. Halvet diyor hocam şöhret getirir. Hocam şöyle mesela hocam ben şimdi Ardahan'a gitsem halvete gidiyorum diyor hocam. Tahmin ediyorum hocam 3-5 sene sonra herkes beni bilir. Derler ki bir hoca varmış tasavvuf hocası. Ardahan'da halvet yapıyormuş. Bir gitsek de birkaç nasihat dinlesek değil mi hocam? Gazeteciler, televizyonlar, belki hocam yabancı kanallar. Hocam öyle 3 sene, 5 sene, 10 sene kalırsanız hocam bütün dünya peşinize düşüyor. O yüzden diyor yani halvetler encümen diyor hocam bizim nakşiler. Yani toplum içinde halvet yap. Gönlünü lüzumsuz fikirlerden, lüzumsuz insanlardan arıt. Evet zahiren fabrikada ol, iş yerinde ol, okulda ol ama gönlünü kaptırma. Gönlün Allah ile olsun. Güzel duygularla olsun diyor hocam. Böyle bir çözüm de getirmişler.
Evet yani zaten diğerini söyleyenler de sürekli öyle bir şeyi söylemiyor. Yani esas maksat tekrar halkın arasına dönebilmek yani.
Hocam şimdi eve vardınız dedi ki oğlunuz liseye gidiyor. Baba ben halvet yapmaya karar verdim. Evet. Liseden dışarı çıkmayacağım. Ne yaparsınız hocam? Elini sopayı alıp herhalde kovalarsınız değil mi? Ulan kerata okuyacaksın. Adam olacaksın. Sen evde halvet yapacaksın. Nasıl halvet?
Evet.
Hocam şimdi bunu bazen biz güldük ama bazı hocam yetişkinler çocuksu bir şekilde halvet yapıyor. Yani topluma faydalı olamıyor. Sorun anı yerine getiremiyor. Bu hocam bizim kesimin içinde doğru.
Hani evet.
Sufiler için veya bizim dışımızdaki meditasyon, reiki, yoga yapan insanlar için hocam geçerli.
Evet. Şey hocam mesela bazı ruhsal hastalıklar bir açıdan hocam aslında psikoloji toplumdan ayrışmak istiyor. Mesela diyelim ki depresyonda insanların hocam bir kısmının çevreyle olan ilişkisi kesilir.
Bu sağlıklı bir halvet ve uzlet değil o zaman.
Şu mesela ya aslında sen sahici uzleti gerçekleştirmediğin için psikolojin sana zoraki uzleti dayatıyor.
Hocam, bir açıdan. Bir de hocam bunu çok güzel bir şeye söylediniz. Hocam uyuşturucu kullananlar.
Evet.
Bunların hocam asla uzlet olması istenmiyor ve tavsiye edilmiyor.
Kesinlikle.
5 sene boyunca hocam bir adam
kontrollü olması.
Yani eğer bir süre uyuşturucu kullanmış ama bir seneden beri kullanmıyor. Hocam hayır. Bu adam tek başına kaldığında hocam kesinlikle tekrar o günlere geri dönüyor. O yüzden diyorlar ki yani bu tür insanın uzette bulunması, halvette bulunması çok zararlıdır.
Evet.
Asla yalnız kalmaması gerekiyor. Hemen hocam eşi arıyor mesela. Eve mi geldin? Koşa koşa hocam eve dönüyor. Ya olur ya oradan bir kolonya koklar.
Evet.
İlaçlar arasında hocam
ya
mesela.
Ya da şey hocam mesela evhamlı, vesveseli, kuruntulu insanlar da çok kısa bunlar. Onların da kendi başına kalması bir sorun oluşturabiliyor.
O yüzden hocam biz şunu tavsiye edelim son söz olarak. Yani uzlet herkese faydalı değildir. Mürşitlerin, psikologların neyse hocam, bilenlerin tavsiyesiyle bu yapılması gerekir diye hocam sonuçlandırıyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz Ali Rıza Bayezid hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, gönlüne, diline sağlık. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.